Ayrım 9.
Olmadı kimseye lazım. Aranmadı aramayınca. Okul boyunca ne futbol takımına alındı, ne sınıf mümessili olabildi. Nedense bir yönüyle, belki de her yönüyle saf kalabildi. Yalnız bir korku kaldı kuşkuyla karışık. Sonunda kötü bir şey olur korkusuyla yaşadı Selim Işık. Her olayı, eski bir yara izi içinde sızladı her eğilişinde insanlara. Dünyaya bir daha gelişinde çocuk ve korkusuz yaşamak ister sürekli. Büyümek yalnız tutunanlara gerekli. İkinci gelişinde çırılçıplak dolaşacak. Kelimenin bütün anlamıyla çırılçıplak. Hep birlikte son sınıflar toplandık arka bahçede. Çıktık açık alınlayı söyledik bir ağızdan. Müzik sınavıydı bu toptan. Herkes pek iyi aldı. İmtihan iyi gitti. Son günüydü okulun. Müjde. İlkokul bitti. Yaz sıcağında evde canı sıkılmasın ve zararlı ilişkileri olmasın sokakla, kış günü eski hastalığının izlerini taşıyan göğsünü üşütmesin düşüncesiyle eve kapandığı zaman, yani okul dışındaki bütün saatlerde, divanda otururdu, durmadan dergi okurdu. Siz Libido'nun ölümü filmini gördünüz mü? Binbir roman, yavru Türk, çocuk haftası, büyük adam olacak. Misafirler saygıyla bakar yüzüme, sevgili büyüklerim. İşte size manzume. Sabah erken kalkarım, ne yüzümü yıkarım, ne sokağa çıkarım. Kışın soba yakarım, yazın camdan bakarım, hayattan yok çıkarım. Öğlen olur yemek yerim, fırçalanmaz iç dişlerim. Acaba ne yapsam derim, kovboy filmine giderim, dönünce kızar pederim. Akşam olur güneş batar, babam hep anneme çatar. Cici çocuk erken yatar, hayat sıkıcı ne kadar. Üçüncü şarkı. Siz de benim gibi günleri sevgiyle isteyerek değil de takvimden yaprak koparır gibi gerçek bir sıkıntı ve nefretle yaşadınızsa, Ankara güneşi sizin duyuşturmuşsa beyninizi, atanın izinde gitmekten başka bir kavramı olmayan cumhuriyet çocuğu olarak yayan, pis pis gezdinizse o sıralarda adı opera meydanı olan Hergele meydanında, bu sarı ve tozlu alan iğrendirmediyse sizi, bir taşra çocuğu sıfatıyla özlemeyi bilmiyorsanız denizi, kaybettiniz benim gibi. Oysa aynı Hergele meydanında gölgede 15, güneşte 7,5'a tıraş eden berberleri görmeden, yalnız renkli yanını yaşadınızsa hayatın ve Hergele ve beygir olduğunu duymadınızsa attım, sakalı uzamış seyyar satıcılara kese kağıdı satmadınızsa, içinde süt ve salebin olmadığı dondurma kaymaktan tatmadınızsa aynı Hergele meydanında kazandınız. Kimse yoktu çirkinlikten başka Selim'in yanında. En bayağı ve en müstehcen fakat fiyatı ehven, romanları kiralamak için gecesi 5 kuruşa, saman pazarına çıkan yokuşa değil de sağa sapın. Etilerin at oynatmış olduğu Ankara'da, hamalların gittiği Sümer sineması ile aynı sırada, Pardayan, Pitikrilli ve Fantoma ve Hayber Kalesi ve Tahir ile Zühre bir arada yığılmış bir tezgahın üstüne. Geceleri okumayınız Orhan Çakıroğlu'nun maceralarını. Selim Işık, dünü bugünü yarını işte bu ortam içinde öldürdü. Eksiklik duygusunun acısıyla güldürdü. Ucuz düşüncelerindeki ucuz düzen, ucuz romanların ucuz yaşantısı, ucuz huysuzlukların ucuz saplantısı, ucuz, ucuz, ucuz, ucuzdu. Dalgın, sinirli, suskun, huysuzdu. Altımızda kalabalık bir aile otururdu. Masasının üstünde bir kuru kafa dururdu. Ortanca oğulları tıp talebesi Saffet'in, sırıtan bir kabustu benim için. Ne olur şu kuru kafayı kaldırınız, beni korkutmaya yok hakkınız. Herkes doktor olmaz ki. Siz bana iyisi mi Nazım'dan şiirler okuyun. Hani şu culusu yumayun diye sözlerini pek anlamadığım fakat mısralarının sesini sevdiğim şiir, biri de ölüme dair. Sonra da Liszt'in 2. Macar kampanasını ve Puccini'nin Tosca operasını, canım mandolinle çaldığım arya, çalarsınız gramofonda. Bir yumuşama gelir yüzüne, kafatası durur gene fakat bir tülbentle örtülü. Caruso'nun eski plakta rıtılı sesi duyulur yalnız, sonra tıp talebesiyle kurşun asker oynarız. Cranium fibula radius, sacrum patella carpus. Nasıl ezberlenir Allah'ım? Arapça dua eden insanın Latince kemikleri. Saffet kulun anatomiden çaktı. Selim kulunla oynamayı bıraktı. Alt katta bir kiracı daha, Ecmel Karakaş. Ve gayrimeşru karısı, yavaş söyle duymasınlar, bana yüz vermiyor bahçede güzel kızı. Oysa bahçede geçirdim bütün yazı. Tut ağacına çıkıyor benden kaçarak. Sen de arkasından çıksana ahmak. Daha daha pısırık, beceriksiz, korkak. En üst katta karşımızda Arif Bey'in refikası Laima Hanım ut çalardı. Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? İster taşrada, ister İstanbul'da olsun, ister burnunuza mangal dumanı da olsun, ister merdiven sahanlıklarınızda kalorifer dairesinden gelen linyit kokusu, hepsinden daha kuvvetli ve etkilidir dokusu içinizi işleyen Alaturka'nın. Küçük yaşta çirilir yavaşça, derinin altına çiçek aşısı gibi. Arkadaşça sokulur okşayarak, sineyi suzanımı eder helak. Pek tesiri duyulmasa da gündüz, çünkü o saatlerde ya kahvede vakit öldürürüz ya da paydos zilini bekleriz dairede. Saat 5 oldu mu 1648 metrede ve bilmem kaç kloksikılda başladı mı yayına Türkiye postaları, yatağında zevkli netir hastaları, hemen fasıl heyeti duyulur dört bucağında yurdun. Akşam nöbeti tutan sınırdaki Erden, iki kere Mars oldu üst üste diye terden pantolonu iskemleye yapışan pişpirik İsmail'e kadar herkesin ciğerine mikroplu havayla birlikte dolar. Sırtı hafif kamburlaşmış ve dar göğüslü, tamburlardan yavaşça yayılır havaya akşamüstü. Efendi ve uşağı birlikte mesteden, makamdan makama ve besteden besteye geçerekten, tek tek ataraktan, bade süzerekten, çıkmam Allah etmesin meyhaneden, çıkmam kokusuyla alaturkasıyla beni kahreden, içki evinden ölmeden önce. Bence al yuvarlar, ak yuvarlar, bir de alaturkadan mürekkeptir kanımız. Dinlerken sıkılsa da canımız, nasıl bir şeydir, acaba güzel midir, kim bilir. Benim kanıma giren başka bir sanat, Darül Bedaide Tuluat. Taşırım bugün de izlerini. Annem ölü doğurduktan sonra ikizlerini bana geve kaldığının 7. ayında tepe başında tiyatronun salaş sarayında Darül Bedaide Hazım'ın lüküs hayat oyununda o kadar gülmüş, o kadar gülmüş ki sonunda korkmuş bir şey olacak diye karnındaki Selim'i. Oysa Selim bildiğiniz gibi elim olmak isterken gülünç oldu bu sayede. Büyük bir inhiraf oldu gayede. 4. şarkı. Baharın son günleri. Kömürlükler arasında çamaşır ipleriyle kesilen üç ağaçlı bahçemizin yanındaki papatyalı arsaya bitişik. Sert kaldırımlı ve yokuşu dik, yolda ayakkabılarımın burnunu çarpmamaya çalışarak sekiyorum. Becermek mümkün değil bunu. Bir satıcı eşeğinin küfeleriyle sığmadığı dar boğazı aşıyorum. Ve serve ağaçlarıyla kasvet ve daha bir takım ağır duygular veren küçük meydana ulaşıyorum. Burada duvarları yıkık bir mezarlık, içinde bir türbe, yıllar sonra gördüğüm Karaca Ahmet Mezarlık Bankası'nın tövbe de, yanında bir küçük hesap sahibi sayılırdı. Türbenin parmaklıklarına düğümlenmiş çaputları. Sudan çıkarılmış bir ölünün parmaklarına takılı yosunlar gibi görürdüm. Ve duvarın önündeki kara çalı bana ölümün taştanlığını anlatan bir hocaydı kara sakallı. Çarpık mezar taşları arasında ölülerin beslediği çimenlerin ortasında türbedeki taş tabutlar kadar kayıtsız uzanmış çocuklar, korkuları yaşları kadar. Oysa Saffet ağabeylerdeki ortanç hizmetçi Gülsüm abla anlatırken ne biçimde gidilir cehenneme ve bakarken namaz kılan anneme bir eksiklik duyardım ölümün icablarına dair içimde. Şair ve mimar Cemil Uluer, buruşuk derisi ve dişsiz ağzıyla Gülsüm ablada da her akşam vaazıyla korkuturdu beni. Hayattayken sağ elle burun silmenin ve öldükten sonra kıyamette, cehennemde veya cennette her kılında bir mızıka bulunan Deccal'in eşiğini bilmenin günah olduğunu öğrenmiştim. Zavallı Selim. Zavallı Selim. Kendi kendimi yerdim. Ne yapmalı, ne yapmalı diye. Oysa küçük hizmetçileri hediye. Boş verip bütün bu cezalara, Hazreti Yusuf'un kuyuda çektiği ezalara, Adem'in buğday ağacından memnu meyveyi yemesine, yoksa elma ağacı mıydı, kıyamet günü yanlışlıkla çevirince başını mızıkalı eşeğin sesine nasıl yanılacağını, kaşını fazla almanın da ayrıca günah olduğuna, sağ elle temizlenen bütün pisliklerin cehennemde boğazına dolduğuna, yüzünü çok yıkayan kadının bu nedenle alnının yazısını okuyan kadının başına gelenlere aldırmazdı. Şu karşıki apartmandaki Helenlere kaçarak dudaklarını boyardı. Benimse çok daha ciddi niyetlerim vardı. Türbenin hemen yanında gene dar bir sokakta, kerpiç bir evde, fakir arkadaşım Sabri ile sıcakta, ter ve yıkanmış kilim kokan odasında konuşuyoruz. Pencereden giren güneş sefaleti keskinleştiriyor. Temmuz ayının bitkinliği ve ölüm korkusu kelimeleri ağırlaştırırken terimi silmiyorum dinsel bir korkuyla. Daha Eûzü mine şeytani racimi bilmiyorum başlamak için duayı. Sabri bir din adamının yavaş hareketlerini taklit ediyor. Ben de saygılı bir telaş. Namaz surelerini ezberlemekle geçiriyoruz bizi ölüme yaklaştıran zaman. Yıl 1949. Ankara'nın bütün küçük kubbeli camilerini ve kararmış kiremitli mescitlerini dolaştık. İnna atayni kel kevser fesalli rabbike hüvel ebter. Körpe dizlerde derman biter. Yatsı namazında yanlış mırıldanılan kelimeler sırasında pala bıyıklı, sakallı ve yırtık çoraplı cemaat arasında dini bütün iki Türk çocuğu kilimler üstünde yatar kalkar sürekli kendini amansız. İlahiler, dualar, Allah'ın peşinde 20.000 fersa. Temmuz güneşinde, Ağustos güneşinde kirli şadırvanların çamurlu taşlarına uzatırlar ayaklarını yalnız başlarına. Tozlu ayakları çamurlaştıran sular avuç içinden bileklere, dirseklere kayar. Hangi elimle yıkayacaktım hangi kulağımı? Ne tarafa dönecektim? Selamlasana sağını. Pabuçları çalarlar mı dersin Sabri? Duydun mu gazetedeki haberi pabuç hırsızlarına dair? Hadi Selim, herkesle birlikte çevir sola başını. Neden Sabri bu ilahiyi öğretmedi bana? Hiç olmazsa biraz dudaklarını oynatsana. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Öğle namazında güneş yakar Allah deyu deyu. Geç katıldı bu kervana, Allah'ım yakındır sana. Bir o yana, bir bu yana bakar Allah deyu deyu. Burası Allah yapısı, açılsın cennet kapısı. Bu imtihansa hepsi çakar Allah deyu deyu. Bu kervanda herkes yaya, rastlanmaz beye ağaya. İnsan aklını duaya takar Allah deyu deyu. Dualar bağlı toprağa, düşünce saplı batağa, gene camiden sokağa çıkar Allah deyu deyu. Selim ışık yaz dindarı, yetti ona bu kadarı. Cemaat kışın ne yapar bilmez artık orasını. Hacı Bayram Camisi'nin çevresindeki küçük evlerden birinde. Yeni bir rüzgar esti, olumsuzluk rüzgarı. Yokluk tanrısının emrinde yeni bir savaşa katıldı bütün kavgaların yedek neferi Selim. Ben neyim ne diyelim. Herkes mutlu ve sorumsuz, herkes olumlu, ben olumsuz. Yaşıtlarım artık uzun pantolon giymenin bağımsızlığını yaşarken, okulun paydos diliyle hemen sokağa taşarken, yıkıcı fikirleriyle aklımın ince örgüsünü karıştıran, 33 yaşında benimle söz yarıştıran Nihat ağabeyin yanında işim neydi? Yine böyle yıldızlı ve ılık bir geceydi, kardeşim Süleyman. Hiç ama hiçbir şey yapmadık. Karşımda bardak bardak koyu çay ve paket paket ucuz sigara içerken çırpınıyordum. Dumlu Pınar, Sakarya, İstanbul'un fethi, Kosova birden başını kaldırıp gülümseyiverdi. Kara bıyıklarının arasında ışıldayan beyaz dişleri bütün inançlarımı eritti. Anlıyorsun, bilinç, inanç bugünün sözcükleri. O şuur ve tahripten bahsederdi. Bunca Türk büyüğünün bir kitaba göre 50 kadardı, kazandığı bütün savaşları kaybettim orada. Ahşap evin beyaz perdeli odasında. Ne mohaç, ne mercidabık, ne yeni, ne sabık zaferlerimiz dayanmadı. Yalnız kuromda ve güreşte birinciydik artık. Eski kahramanlıklardan başka ileri sürecek neyimiz kalmıştı 949'da? Selim Işık yenilmişti, bitmişti. Neyse tam o sırada Marşal amca yetişti. 5. şarkı. Tutunamayanların destanıdır bu şarkı, dostum Süleyman Kargı. Eller boşta kalıyor, tutunamıyorlar toprağa. Anlatamıyorlar anlatılamayanı. Anlatmak gerek. Düşman sarmış her yanı. Oysa mesela Selim Işık anlatmadan anlaşılmaya aşık. Böyle adama darılma ama yaklaşmaz hiçbir güzellik. Doğduğu günden beri kalbinde bir delik, almak için bütün sızıları içine. Her zaman utanmıştır başkaları yerine. Elim varmıyor yazmaya, inmeyelim derine. Taş devri, Sabri devri, Nihat devri, Tunç devri. Aşık oldu, söyleyemez utanç devri. Hep utandı hayatı boyunca. Annesi yıkamak için soyunca. Sınıfta birinci olduğu gün eve geç kaldım diye üzüldü. Canı sıkıldı güldü, kalbi incindi güldü. Allah'ı ya da ona engel olan gizli kuvvetleri hiçbir zaman kızdırmak istemedi. Küçük pazarlıklar yaptığı, camide korkarak taptığı zamanlarda sürdürdü bu uzlaşımcı varlığı. Annesinin yün fanilasına taktığı nazarlığı çıkaramadı yıllar boyunca. İlk defa domuz eti yerken, arkadaşlarının ısrarıyla genel eve giderken, hep onunla o kimdi bozmamaya çalıştı arayı. 2 gün oruç bile tuttu bir Ramazan ayı. Sapı silik ve tutuk bir tabancaydı. Bir gün ölürse ona bu vatan bir mezarlık yer verecek. Oturdu bir destan yazdı kendini yerecek. Sazını ve cesaretini aldı eline. Bütün cesareti daha kötü şeyler olması korkusundadır. Canını dişine takarak yazılmış eski destanlara bakarak söz uzattı durdu. İşte şöyle buyurdu. Numanoğlu Selim derler adımız. Gürültüye geldi her feryadımız. Nedense tamamdır itikadımız. Dikilen her kumaş bol gelir bize. Çocukken güneşin tadını bilmedik. Büyüdük kadının adını bilmedik. Bizi anlayacak kadın bilmedik. Sevgisiz bir hayat çöl gelir bize. Bize öğretilen her söze kandık. Yasaktır, memnudur dendi inandık. Hep girilmez levhasına aldandık. Bu tutulan yanlış yol gelir bize. Benim cefalı yârim kafamdır. Divanda düşünmek bütün safamdır. Mülkiyet benim için büyük evhamdır. Senin olanları ne deyim gayrı? Dostun vefalısı bütün isteğim. Kız peşinde olan dostu ne deyim? Her an yaşamalıyım kendi gerçeğim. Kendi içimdeki indeyim gayrı. Dostlar dedi bu can bizden değildir. Düşman kırdı oysa buzdan değildir. Gene de herhalde bizden değildir. Çare yok dünyadan gideyim gayrı. Bana ilham getirdin. Hem de yaktın bitirdin. Ey Elesius dağlarından esen rüzgar. Kıssamız burada biter bu kadar. Süleyman Kargı'nın açıklamaları. Ben Süleyman Kargı, bekar ve çocuksuz. Kabu ev sahibinin mülkiyetinde olan bir ev içinin sahibi. Şarkıların büyük bir kısmı bu evde yazıldı. İleride burası müze olursa eşyaya dokunmakta bir sakınca yoktur. Yalnız sol yayı bozuk kanepeye otururken dikkat ediniz. Tuvalet antrenin hemen sağındadır. Ev hakkında daha fazla açıklamayı gereksiz buluyorum. Selim Işık yalnızlığa dayanamazdı. İlk bakışta yalnızlığın ve çevreyle uyuşmazlığın yaşantısında önemli bir yer tuttuğu kolayca ileri sürülebilirdi. Selim bu yargıya da dayanamazdı. Bütün dünya ona dargın olabilirdi. Fakat bu aceleyle varılmış bir sonuçtu. Kimse onun kadar çevresine yakınlık duyamazdı. Bugün için bilinemeyen bazı gerçekler, bazı üstü örtülü olaylar, küçük ya da büyük bazı topluluklara gösterilen ilgisizlikler, tarihin tozlu raflarında unutulduğu için hemen önemi sezilmeyen yaşantılar ve yanlış yorumlamalar nedeniyle sınıflamalarda alt katta kalmış insanlar güneş ışığına çıkarabilseydi, bu güneş bile bildiğimiz güneşe benzemeyecekti elbette, Selim'in yalnızlığının sadece bir görünüşten ibaret olduğu anlaşılacaktı. Tarih işine gelmeyen bütün belgeleri Selim ve Selim gibilerden gizlemişti. Tutarlı bir tarih felsefesinin zorunlu olduğu endişesi birçok gerçeğin bile bile bir yana bırakılması sonucunu doğurmuştu. Başka türlü olamazdı. Selim'in geçmişten ve gelecekten ayırmaya kimsenin hakkı yoktu. Bunun hesabı sorulmalıydı, sorulacaktı. Dün, bugün ve yarın onun yaşantısıyla birleşmeliydi. Dünü, bugünü, yarını yalnızlığının dışında yaşamalıydı Selim. Şarkıların ortak adı böylece çıktı ortaya. Dün gerçekten ne olmuştu? Bugün ve yarını hazırlayan dünü bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartmak gerekiyordu. O zaman Selim, Mısra 237'de belirttiği gibi çırılçıplak dolaşabilirdi ikinci gelişinde. Kimseden korkmadan, soyununca utanmadan, Mısra 545, doğduğu gibi kalabilirdi. Tarihin aldatıcılığından kurtulmak istiyordu. İşte o zaman kendinden ve kendisi gibi olanların yerine utanmamak için Mısra 540, evet yalnız bunun için oturdu bir destan yazdı canını dişine takarak. Burada bana da bir görev verildi. Bu şarkıları belgelerle kanıtlamak. İnsanlarla ilgili birçok bilimle uğraşmış olmam Selim'i mutlandırdı. Fakat bilinmeyeni bulup çıkarmak, tarihin akışını değiştirmek ne ağır bir görevdir. Selim gibi bu belgelerin var olması gerektiğini içinde kuvvetle duyan birine bu güçlüğü anlatmak ne kadar zordur. Bir yerlerde bulunmalı bütün gerçekler, bulmalısın Süleyman Kargı diye diretti. Kimlerin hakkı yenmişse bir bir ortaya çıkmalı. Sabırsız ve amansızdı. Seni boş yere saplamadık Ankara'ya bir bayrak gibi. Dalgalanmalısın. Anlamıyordu. Bir şeyler bırakmışlar arkalarından. Büsbütün erimeye razı olmamıştır kimse diye çırpınıyordu. Araştırmalarım sırasında bana çok yardım etti. Şarkıların anlaşılmayan yerlerinin açıklanmasına katıldı. Çalışırken tuttuğu notları verdi. Bazı belgeleri de o buldu. Sonunda öyle bir yaratık ortaya çıktı ki şarkıların hepsine birden tek bir ad vermek nasıl mümkün olmadıysa bu yaratığa da uygun bir sıfat bulmak çabasından vazgeçildi. Açıklama gibi renksiz ve korkusuz bir başlıkla yetinildi. Selim bile sarhoş olduğu bir gece açıklamalarla durum daha da karıştı dedi sonunda. Sonra da daha sarhoş olduğu bir gece onlar utansın sonuçtan diye kestirip attı. Hangi onlar Selim dedim. Onlar işte dedi. Onlar canım, onlar. Onlar onlar. Öyle ya dedim. Onlar yani biz değil. Anlamadın dedi birden kızarak ve oturdu. Onları anlattı bana uzun uzun. Ben de onları açıklamaların uygun bir yerine ekledim. Aslında her yer uygundu belki onlar için. Şarkıların açıklanmasında kendi düşüncelerimin değil, sunduğum belgelerin ve Selim'in tamamlayıcı sözlerinin esas olduğunu belirtmek isterim. Ben sadece uzlaştırıcı ve birleştirici yorumlarla yetinmeye çalıştım. Bununla birlikte bazı tutarsızlıklarla gerçeğe aykırı görünen belge ve yorumların sorumluluğu benimdir. Şarkıların ortak adı olan dün, bugün, yarını ele alarak işe başlıyorum. Selim dün kelimesiyle ne demek istiyor? Bugün ve yarına onu bağlayan nedir? Bana göre tek ve Türk Mısra 7 olan Selim, elbette Türklerin tarih içinde nasıl yer aldığı meselesine değinmek istiyor. Dün, yani Orta Asya'daki Türkler. Dün, yani Orta Asya'daki Türklerin site medeniyetindeki yerlerini almadan önceki durumları. Bu durum nasıldı? İngilizlerin dediği gibi dull and wild miydi? Bak, ithaftan önceki dörtlük Mısra 3. Bu konuda başvurduğum Kamus-u Berceste-i Türkiye şunları yazıyor. Türkler Orta Asya'dan ana vatana göç etmeden önce bütünüyle bir kabile hayatı yaşıyorlardı. Çadır medeniyetinin gereklerine göre kurulmuş bir toplum düzenleri vardı. Bu düzenin bugünkü hayat şartlarından ne kadar uzak olduğunu artık dilimize yerleşmiş olan cam, hasır, kravat, kira, ev kirası, kiraz, hafif, masa, tabak, tabut, müzik, tahsil, mezar, kargola, kelime, cümle gibi kelimelerin bu dilde bilinmemesiyle Öztürk dili demek istiyor, kanıtlayabiliriz. Bu kelimelerin Türkçenin eksik bir kolu olan Öztürkçe'de bulunmaması bizi aşağıdaki sonuçlara vardırıyor bu kabilenin yaşayışı hakkında. Türkler camdan dışarı bakmazdı. Türkler hasır üstünde oturmaz ve meseleleri hasır altı etmezlerdi. Bu adet Osmanlılarla başlamıştır. Türkler kravat takmazdı. Türkler hafiflikten hoşlanmazdı. Türkler ev kirası vermezdi. Ev kirası, Türklerin iptidai komünizminden toprak burjuvazisine geçmeleriyle başlamıştı. Türkler kiraz yemezdi. Türkler yemeklerini masada yemez, yerken tabak kullanmazlardı. Yemek ortadan yenirdi. Türkler öldükleri zaman tabuta konmaz ve mezara girmezdi. Eski Türklerin böyle bir adeti yoktu. Türkler müzik dinlemezdi. Türkler mektepte tahsil etmezdi. Türkler düşüncelerini kelime ve cümle gibi kalıplar içinde ifade etmezlerdi. Selim daha sonra olanları pek iyi bilmiyor. Kuruluş yıllarında Ankara için yokluk deyimini kullanıyor. Fakat kendisinden sonra ne olduğunu açıkça belirtmiyor. Gene de 14. Louis 1638-1715 gibi Apresmoi'dan sonra Le Deluge gibi sert bir kelimeyle bitiremiyor dörtlüğü. Quaesera diyerek yarına endişeyle baktığını belirtmekle yetiniyor. Orta Asya'dakilerin de yarına endişeyle baktığı gibi karamsar bir sonuca varmamalıyız. King Solomon Spear ya da Süleyman Kargı'nın macerası Selim'in yanıldığını gösteriyor. İthaf ve Mukaddime, Mısra 1 ve sonrası, King Solomon. 1. Mısra'da adı geçen Solomon 4, Spear, Ensiklopedi İsrailce'den edindiğim bilgiye göre M.Ö. 563 yılında Ben-i İsrail kavminin Tefazuli kabilesinin Tribus Integralis bir söylentiye göre başkanı, bir başka kaynağa göre de bakınız İbn-i Mahmud el-Silahi, Milletler ve Mızraklar Tarihi, cilt 7, sayfa 967-9, kargıcı başısıymış. Matematik problemleriyle uğraşmış birçok amatör bilim adamı yetiştirdiği söylenen bu kavmin adına milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren de tarih kitaplarında rastlanmıyor. Hayatının ilk yıllarında büyük bir varlık gösteremeyen Solomon Spear'in yıldızı 35 yaşından sonra parlıyor. Spear hayatını kazanmayı ister İbni Mahmut'a göre kargıcı başlıkla ister ansiklopediye göre matematikçilikle başlamış olsun, önemli olan kabile tarihinde bu yaştan sonra yer almasıdır. Belki de iki işi aynı zamanda yapıyordu. Yalnız burada Edward Spiral'in Büyük Matematikçilerin Küçük Tarafları adlı eserinde ileri sürülen görüşü de belirtmeden geçemeyeceğiz. Spiral'e göre Spear, Solomon'un soyadı çeşitli biçimlerde yazılıyor. Önceleri matematik ve felsefeye merak sardığı halde 27 yaşından sonra maddi endişelerle ve Loves and Adventures of Secondary Biblical Heroes, Abraham Talmud,